Ayrım 14.
Yörenin mujikleri çaya para vermemek için çay değil, şaga yani huş ağacı mantarı diye bilinen şeyi kaynatıyorlardı. Aslında bu mantar değildi, huş ağacı kanseriydi. Hatırlarsanız yaşlı huş ağaçlarının üzerinde bir çeşit çirkin çıkıntılar olur. Bir çeşit tümördür bu, kubbe şeklinde, dışı siyah, içi kahverengidir. O halde bu mantar kavı diye Yefrem atıldı. Eskiden bunu çıra yerine kullanırlardı. Evet, belki de Sergei Nikitich Maslennikov'un aklına Rus mujiklerinin farkında olmadan kanserli hastalarını yüzyıllardan beri bununla tedavi ettikleri geldi. Genç jeolog, koruyucu ilaç diye söze karıştı. Bütün akşam boyunca kitap okumasına engel olunmuştu. Bu konuşma zaman kaybına değerdi doğrusu. Anlarsınız ki yalnızca tahmin etmek yeterli değildir. Doktor Maslennikov'un emri olması gerekiyordu. Yıllarca evde yapılan bu çaydan kimlerin içip kimlerin içmediğini izledi. Sonra tümörü olan hastalarına da bu çaydan içilmesi gerekiyordu. Bunu yaparken de onları başka bir ilaçla tedavi yoluna gitmek tehlikesinde göze alıyordu. Ayrıca şaganın hangi ısı derecesinde ne kadar miktarda kaynatılması, bir hastanın bundan ne kadar içmesi, zararlı yan etkilerinin olup olmayacağı, hangi türden tümöre daha çok, hangisine daha az etkili olduğunu da tahmin etmesi gerekiyordu. Bütün bu kitap... Evet, sonra... Sibgatov sabırsızlanmıştı. Demka düşündü. Şaga bacağı da yararlı mıydı? Bacağı da kurtarabilir miydi? Sonra mı? İşte mektuplara cevap yazıyor. Doktor Maslennikov bana yazdı. Ne yapmam gerektiğini anlatmış. Sende adresi var, diye sesi kısık olan hasta istekle atıldı. Hırıldayan boğazını tutarak ceketinin cebinden bir kağıtla kalem çıkartmaya girişmişti bile. İlacı nasıl kullanacağını da yazmış mı? Gırtlak kanserine yararlı olup olmayacağını yazmış mı? Pavel Nikolayevich ağırbaşlılığını korumak, aşırı bir nefretle komşusunu cezalandırmak isterdi ama böyle bir olaya, böyle bir öyküye aldırmamazlık edemezdi doğrusu. Artık kafası, Yüksek Sovyet Şurası'na teklif edilen devletin 1955 yılı bütçe tasarısının sayılarını ve anlamını kavrayamıyordu. Gazetesi elinden görünür şekilde düştü ve Pavel Nikolayevich yavaş yavaş Rus vatanının evladının, bu basit Rus köylü ilacının kendisini de iyileştirdiğini, üzerine olan umudunu saklamayı başaramayarak Ogleyet'ten yana döndü. Ogleyet'i kızdırmamak, yine de ona küçük bir ihtarda bulunmak için dostça bir tavırla ''Ama bu ilaç resmen tanındı mı?'' diye sordu. ''Herhangi bir şube ya da bakanlık tarafından kabul edildi mi?'' Kostoglotov oturduğu pencere pervazından alaycı alaycı gülümsedi. ''Ben bakanlıklar diye bir şey bilmiyorum. Mektup, üzeri yeşil mürekkepli yazılarla dolu küçük, sararmış bir kağıt tomarını salladı. Meselenin özüne dayanıyor. Şaganın nasıl dövüleceğini, nasıl hazırlanacağını söylüyor. Ama bu içki bakanlıkça kabul edilseydi, hasta bakıcılar içmemiz için getirirlerdi sanırım. Sahanlıkta bir fıçı dolusu şaga olurdu. Aleksandrov'a yazmak gereği de doğmazdı. Aleksandrov.'' Sesi kısık, hasta, adı kağıda yazmaya başlamıştı bile. ''Hangi posta merkezi, hangi sokak?'' diye ısrarla sordu. Akmatsan'da meselenin özünü Mursalimov'la Yegenberdiyev'e usul usul anlatarak ilgiyle dinliyordu. Akmatsan'ın kendisinin huş ağacı mantarına ihtiyacı kalmamıştı çünkü iyileşiyordu ama anlayamadığı bir şey vardı. Mantarlar hastalığa iyi geliyorsa niçin doktorlar bilmiyorlar, niçin reçetelerine yazmıyorlar? Bunu yapabilmeleri uzun zaman ister Akmatsan. Bazıları böyle şeye inanmazlar, diğerleri de yeni şeyler öğrenmek istemezler. Bu yüzden karşı koyarlar. Daha başkaları da kendi ilaçlarını kabullenmesini isterler. Bizim seçme hakkımız yok. Kostoglotov, Rusanov'la Akmatsan'a cevap vermişti ama kısık sesle hala bekliyordu. Kostoglotov ona adresi vermedi. Duymamış, karşılık verme sırası gelmemiş gibi yaptı. Aslında Kostoglotov ona adresi vermek istemiyordu. İstemiyordu çünkü bu iri yarı, kocaman kafalı adamda Kostoglotov'un sinirlerine dokunan bir şey vardı. Güney Amerika ülkelerinden birinde onun başbakanlık bile yapabilecek bir görünüşü vardı. Oleg, kendisine sorular yazdıran yabancıların mektupları yüzünden uykularından olan Doktor Maslennikov'a acıyordu. Öte yandan sahip olduğumuz sürece değerini asla bilmediğimiz insanca sesi kaybetmiş olan o vızıldayan boğaza da acıyordu. Ama o, Kostoglotov hastalığı ile tıpkı bir uzman gibi uğraşmamış, ciddiyetle ilgilenmemiş miydi? Patolojik anatomi kitabını başından sonuna kadar okuyup Gangard ile Donsova'dan her sorusuna bir cevap koparmaya çalışmamış mıydı? Şimdi Maslennikov'dan bile bir cevap gelmişti ona. Yıllardan beri bütün haklardan yoksun kalan o, bu özgür insanların mezar taşının altından sürünüp çıkmasına neden yardım etsindi? Kişiliğinin biçimlediği yerde hayat yasası insafsızcasına "Bir şey mi buldun? Söyleme kimseye. Bir şey mi öğrendin? Sakın belli etme." idi. Herkes Maslennikov'a mektup yazmaya kalkışırsa o, Kostoglotov ikinci bir cevap almayı aklına bile getirmemeliydi. Bütün bu düşünceler aklına bir zincirin halkaları gibi sırayla gelmemişti. Yara izi bulunan çenesini Rusanov'dan Akmatsan'ı çevirdiği anda düşünmüştü. "Doktor, Şaga'nın nasıl kullanacağını yazıyor mu?" diye jeolog sordu. Kağıtla kalemi önünde duruyordu. Çünkü kitabını okurken not da alıyordu. "Nasıl mı kullanılması gerekir? İsterseniz yazın, ben size söyleyeyim." Şimdi koğuşu bir uğultu almıştı. Herkes birbirinden kalem kağıt istiyordu. Pavel Nikolayevich'in ne kağıdı ne de kalemi vardı. Oysa evde en son model bir dolma kalemi vardı. Demka ona bir kurşun kalem verdi. Sibgatov, Federao, Yefrem ve Ni hep yazmak istiyorlardı. Hazır oldukları zaman Kostoglotov mektuptaki talimatı ağır ağır okudu. Şaga'nın nasıl tamamıyla kurutulmaması gerektiğini, nasıl oyulacağını, nasıl bir suda kaynatılacağını, ne kadar bırakılıp dinlendirileceğini ve hastanın bundan ne kadar içeceğini. Kostoglotov'un okuduklarını bazıları süratle, bazıları beceriksizce önlerindeki kağıtlara geçirdiler. Kostoglotov'a Şaga üzerine tekrar tekrar sorular soruldu. Koğuşta dostça sıcak bir hava esiyordu. Oysa bazen birbirlerine nasıl düşmanca davranırlardı. Bir ayakları çukurda olan kişilerden başka ne beklenebilirdi ki? Yine de onların bir tek düşmanı vardı, ölüm. İnsanları birbirlerinden, aralarına giren ölümden başka ne ayırır? Yazmasını bitiren Demka, yaşına göre ondan beklenmeyen, titrek, kalın bir sesle sordu. "Evet ama huş ağaçlarını nerede bulacağız, ya yoksa?" Her taraftan iç çekişmeler yükseldi. Rus topraklarını uzun bir süre önce bazıları kendi istekleriyle terk etmiş olanların, hatta oraya hiç gitmemiş olanların bile hayalinde güneşin ışıklarıyla kavrulmamış ılıman toprakların görünümleri canlandı. Mantar taşıyan yağmurların ince perdesi gerisinden ilkbahar seslerini, ormanlardan, tarlalardan geçen çamurlu yolları, insanlar için o kadar gerekli ve yararlı olan o orman ağacının bulunduğu sakin yerleri düşündüler. O topraklarda yaşayan kişiler, topraklarının değerini her zaman takdir edememişler, parlak mavi deniz ve muz istemişlerdi. Şimdi bir insanın gerçekten neyi gereksediği belli olmuştu. İnce, beyaz bir huş ağacındaki kapkara bir toprak, huş ağacının hastalığı, şişkinliğiydi gerekli olan. Yalnız Mursalimov'la Yegen Berdiyev başka türlü düşünüyorlardı. Onlar burada, stepte ve dağlarda gereksedikleri şeyi bulacaklarına emindiler. Çünkü insanoğluna yeryüzünün her yerinde gereksediği bir şey verilmişti. Yalnızca insanın istediğini bilmesi, arayabilmesi lazımdı. Jeolog, birinden şaga toplamasını, buraya yollamasını isteriz diye Demka'ya karşılık verdi. Jeolog da şagaya ilgi duymaya başlamış gibiydi. Bütün bunları öğrenen ve doktora mektup yazan Kostoglotov'un Rus topraklarında bu mantarı toplayıp kendisine yollayacak bir tanıdığı yoktu. Bir zamanlar tanıdığı kişiler ölmüşlerdi. Bazıları dört bir yana dağılmıştı. Geride kalanlarsa böyle bir istekte bulunulamayacak kişilerdi. Kentteki dostlarıysa değil Şaga'yı, gerekli huş ağacını bile asla bulamazlardı. Artık Kostoglotov'a canını kurtarmak için dört bir yana saldırıp bir köpek gibi meçhul otun kokusunu almaya çalışmaktan, aylarca ormanlarda dolaşmaktan, ağaçlardan şaga toplamaktan, onu bir ateş üzerinde kaynatmaktan ve bir hayvan gibi iyileşmekten daha büyük bir sevinç olamazdı. Aylarla ormanları taramak ve kendini iyileştirmek başka bir şey düşünmemek. Oysa Rus topraklarına giden yol ona yasaklanmıştı. Buradaki diğer kişilere Rusya'ya gidebilecek, onlara gelince onlar hayatta yapılacak fedakarlıklar üzerine bilgi sahibi değildiler, ana sorundan başka her şeyi silkip atabilme yeteneğinden yoksundular. Hiçbir engelin olmadığı yerlerde engeller görüyorlardı. Böyle bir araştırma için hastaneden nasıl izin alacaklardı? Alıştıkları yaşamdan nasıl kopacaklar, ailelerinden nasıl ayrılacaklardı? Gerekli parayı nereden bulacaklardı? Böyle bir yolculuğa çıkarken üzerlerine ne giyecekler, yanlarına neler alacaklardı? Hangi istasyondan trene binecekler, soruşturmaya nereden başlayacaklardı? Mektubu hışırdatarak Kostoglotov ekledi. Doktor Maslennikov, şaka toplayıp bunları kurutan ve isteyene ödemeli yollayan bu çeşit tüccarların olduğunu da yazmış. Yalnız çok para istiyorlar. Kilosu 6 rublenin üstünde. Ayda hemen hemen 15 kilo şakaya ihtiyacımız olacak. Aman Allah'ım, buna nasıl cesaret edebiliyorlar diye Pavel Nikolayevich öfkeyle sordu. Yüzü öyle belirli bir şekilde sertleşmişti ki şaka satan herhangi bir tüccar onun karşısında korkusundan ne yapacağını şaşırır, belki altını bile kirletirdi. Doğanın hiç karşılıksız verdiği bir şey için bu kadar çok para istemek ne insafsızlık. Bağırmayı kes diye Yefrem ona hırladı. Bunu sevimsiz bir şekilde söylemişti. Ya bilerek yapmıştı ya da sözcükler ağzından öyle çıkıyordu. Tüccarların şagayı kolay elde ettiklerini mi sanıyorsun? Bir çuval ve baltayla ormanlarda dolaşmak gerek, kışın kayaklarla. Yine kilosu 6 ruble olamaz. Allah'ın belası kara borsacılar. Rusanov susamıyordu işte. Yine yüzü pençe pençe kızarmıştı. Bu bir prensip meselesiydi. Yıllar boyunca Rusanov planların uygulanmamasının, ihmallerin, eksikliklerin hepsinin spekülasyondan ötürü olduğu üzerine sarsılmaz bir inanca varmıştı. Çalışma karnesi olmayan işportacıların yeşil soğan, çiçek ve turp, pazar yerlerinde kadınların süt, yumurta, kaymak, elma, yün çorap, hatta istasyonlarda kurutulmuş balık gibi nesneler üzerinde yaptıkları küçük spekülasyonlardan, devlet depolarından çıkan mal yüklü kamyonlara kadar her şeye spekülasyon yapılıyordu. Oysa bu iki çeşit spekülasyona da bir son verilse her şey düzelecek, gelişmemiz çok daha şaşırtıcı bir hal alacaktı. İnsanın özel durumunu ilerleterek devletten yüksek bir maaş ya da ücret almasında bir sakınca yoktu. Pavel Nikolayevich önemli kişilere ayrılan özel, cömert bir ücret almayı umuyordu. Böyle bir durumda bir otomobil, yazlıkta bir ev ya da bir villa namusluca kazanılmış olurdu. Ama aynı otomobil yazlıktaki aynı ev, villa spekülasyondan elde edilen parayla alındığı takdirde bambaşka bir görünüm kazanır, suç unsuru haline gelirdi. Bu yüzden Pavel Nikolayevich spekülasyon yapanların halk önünde cezalandırılmasının özlemini, evet özlemini çekiyordu. Halk önünde cezalandırmalar toplumumuzu çabucak tamamen iyileştirirdi. Pekala diye Yefrem homurdandı. Kes bağırmayı. Oraya sen git. Durumunu düzelt. 6 ruble fazla geliyorsa sen şaka ısmarlama. Rusanov durumun ne kadar nazik olduğunun yeterince farkındaydı. Spekülasyon yapanlardan nefret ediyordu ama şu anda boynundaki tümör yeni ilacın tıp bilimleri akademisinde denenip kabul edilinceye kadar ya da Orta Rusya eyalet kooperatiflerinin sürekli şaka sağlayacak şekilde örgütlenmesini bekleyemezdi. Büyük bir gazetenin muhabiriymiş gibi davranan sesi kısık yeni hasta elindeki defterle Kostoglotov'a yaklaştı. Vızıltı sesiyle "Bu tüccarların adları mektupta yazmıyor mu?" diye yine sıkıcı bir halle sordu. Pavel Nikolayevich bile adreslerini yazmak için dikkat kesilmişti. Kostoglotov karşılık vermedi bu soruya. Mektupta adres de olsa söylemeyecekti. Pencere pervazından kalktı, karyolasının altında botlarını aramaya başladı. Hastanenin onca titizliğine rağmen botlarını yine de karyolanın altına saklıyor, istediği zaman giyiyordu. Demka reçeteyi geceleri kullanılan masaya sakladı. Başka soru sormadı. Bacağını elinden geldiğince sakınarak yatağın üzerine uzattı. O kadar parası yoktu, hiçbir zamanda olmayacaktı. Rusanov şu üç günden beri Oglayet'le birkaç kez çatışmasına rağmen onun anlattığı öyküyle ilgilenişine açıkça şaşmıştı. Serseriyi bir parça olsun yumuşatmak için bile bile değil ama düşünmeden onları birleştiren ortaklaşa şeyden söz etti. İçtenlikle evet dedi. Ne daha kötü olabilir? Kanser mi? Ama o kanser değil ki, bu başka tür bir hastalık. Kanserden başka? Kostoglotov yaş, durum ve tecrübe yönünden kendisinden üstün olan bu kişinin dostça davranışından hiç de etkilenmedi. Kuruması için çizmelerinin üzerine koyduğu kahverengi ayak bezleriyle bacaklarını sarıp yırtık yerleri deri parçalarıyla kabaca yamanmış çizmelerini ayaklarına geçirirken karşılık verdi. Kanserden daha kötü ne mi olabilir? Cüzzam. Ağır, çirkin sesli sözcük koğuşun bir ucundan ötekine kadar kurşun hızıyla gitti. Pavel Nikolayevich yüzünü buruşturdu. Belli olmaz. Neden cüzzam daha kötü olsun? Hastalığın ilerlemesi daha ağır. Kosoglotov sert bakışlı kara gözlerini Pavel Nikolayevich'in mavi gözlerine, gözlüklerine dikti. Kötüdür çünkü yaşadığın sürece insanlardan uzak kalıyorsun. Dostlarından, akrabalarından ayrılıp tel örgüler arkasına geçiyorsun. Bunun kanserden daha kolay bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Pavel Nikolayevich bu terbiyesiz kaba insanın sıcak yakıcı bakışları karşısında kendisini savunmasız hissetti. Şey, demek istedim ki genellikle bu Allah'ın belası hastalıktan söz etmek istedim. Kültürlü herhangi bir insan uzlaştırıcı bir davranışta bulunduğunu ama bu serserinin hiçbir şey anlamadığını rahatça görebilirdi. Kosoglotov Pavel Nikolayevich'in tutumunu beğenmiyordu. Dimdik doğrulup hemen hemen çizmelerine kadar inen, yürüyüşe çıktığı zamanlarda kendisine pelerin vazifesini gören, bol kirli kurşuni renkteki pamuklu kadın sabahlığına sarılarak Kosoglotov pek akıllıca bir söz ettiğini düşünerek hoşnutlukla bildirdi. Eğer insanoğlu hiç hastalanmazsa isteklerine sınır tanımaz diyen bir filozof vardır. Sabahlığın cebinden 4 parmak genişliğinde tokası 5 yıldızla süslü bir asker kayışı çıkardı. Bunu beline taktı. Yoksa sabahlığın önü boydan boya açık duruyordu. Yine de kayışı tümörün bulunduğu bölgede sıkıştırmaya dikkat etti. Parmakları arasında tırnak denen yakılır yakılmaz biten ince cinsten ucuz berbat bir sigarayı çevirerek kapıya doğru gitti. Boğazından vızıltılı sesler çıkaran muhabir Kosoglotov'un önünden çekildi. Ciddi görünüşüne rağmen adam Kosoglotov bu yapıdan ebediyen çıkıp gidecek ünlü bir onkolojistmiş gibi alçak gönüllülükle yalvarıyordu. Bana söyler misiniz yaklaşık olarak boğaz tümörlerinden yüzde kaçı kanser çıkıyor? Hastalık ve üzüntü karşısında gülmek ayıptır. Oysa hastalığa ve üzüntüye katlanırken insan karşısındakinde gülmek ihtiyacını uyandırmamalıdır. Kosoglotov gırtlağında tümör çıkmasından önce mutlaka ağırbaşlı bir kişi olması gereken bu adamın bitkin, korkmuş yüzüne baktı. Konuşurken parmaklarını anlamlı bir şekilde gırtlağına koyuşunda bile komik bir yan vardı. Kosoglotov onun yanından geçerken gülümseyerek %34'ü dedi. Bugün yeteri kadar örtmüştü. Gereksiz, söylememesi gereken bir şeyler söylemiş olabilir miydi? Kaygılı muhabir yine de peşini bırakmadı. İri gövdesini öne doğru uzatarak Oleg'in omzu üzerinden hala vızıldaya vızıldaya konuşarak telaşla merdivenleri indi. Ne dersiniz yoldaş? Tümör acı vermezse bu iyiye mi kötüye mi işarettir? Ne demektir bu? İnsanlar ne kadar sıkıcı, ne kadar savunmasızdılar. Kimsin sen? Diye Kosoglotov durup sordu. Bir konferansçı. İyi kesilmiş bir kır saçlı iri kulaklı adam sanki doktormuş gibi Kosoglotov'a umutla baktı. Felsefe konferansçısı diye ekledi adam kendini bir parça toparlayıp ağırbaşlılığını takınarak. Bugün Kosoglotov'un geçmişteki filozoflar üzerine beceriksiz, anlamsız sözlerine yüzünü buruşturmuştu ama artık onu bağışlamıştı. Kosoglotov'u suçlamıyordu. Yalnızca şu tüccarların adreslerini alması gerekiyordu. Bir konferansçı ve boğaz. Kosoglotov başını salladı. Tüccarların adreslerini bütün koğuşun duyacağı şekilde ilan etmediğine üzgün değildi. 7 yıl boyunca süründüğü, onu sıkıştırıp şekillendiren çevrenin düşüncelerine göre böyle bir şeyi ancak pis bir Katolik papazı, mahkumların çaresiz, kolayca aldatılıp tehdit edilebilen işçiler için kullandığı bir sözcüktü bu, yapardı. Herkes derhal bu tüccarlara mektup yazmaya otururdu. Şaga'nın fiyatı yükselir, Kosoglotov da şaga alamazdı. Yine de bazılarına iyi olduklarını düşündüğü kişilere adresleri verecekti, jeolog gibi. Oleg onunla uzun boylu konuşmamıştı ama genç adamın yüzü mezarlıklar üzerine söyledikleri hoşuna gitmişti. Gerçi oğlanın parası yoktu, ya gene de Kosoglotov adresi ona verirdi. Oleg'in de parası yoktu. Şaga alacak para yoktu onda. Fedorov'a, Niye ve Sibgatov'a da verebilirdi. Onlar Kosoglotov'un felaket yoldaşlarıydı. Ama her biri gelip adresi kendisi istesindi. İstemezlerse söylemeyecekti. Felsefe konferansçısı Oleg'i aptalın biri gibi görünüyordu. Acaba konferanslarında ne anlatırdı bu adam? Belki de dinleyicilerini şaşırtmaktan başka bir şey yapmamıştı. Hastalığı yüzünden bu kadar perişan olan bir insanın felsefesinin ne gibi bir yararı olabilirdi ki? Ama kötü talihin bedenin onca yerini bırakıp da adamı gırtlaktan vurmasına ne demeliydi? Tüccarın adını yaz diye Kosoglotov emretti ama yalnız sana söylüyorum. Felsefeci minnet dolu bir telaşla adresi yazmak için eğildi. Adresi yazdıktan sonra Oleg ondan ayrıldı. Kapılar kilitlenmezden önce gezintisini yapmak istiyordu. Dışarıdaki verandada kimseler yoktu. Oleg sakin, nemli, soğuk havayı içine mutlulukla çekti ama daha ciğerlerine temiz hava dolmadan keyfini tamamlamak için bir sigara yaktı. Artık sigara içmemesini söyleyen yalnızca Donsova değildi. Maslennikov da mektubunda sigarayı bırakması gerektiğini yazacak boş bir yer bulmuştu, onu uyarmıştı. Rüzgar yoktu, hava soğuk değildi. Yakındaki bir su birikintisine bir pencerenin ışığı yansıyordu. Su kapkaraydı, buz tutmamıştı. Şubat ayının 5'iydi ama hava erken gelen bir baharı andırıyordu. Sis ama incecik bir sis perdesi kaplamıştı havayı. Hiçbir şey saklamayan, yalnızca sokakların, pencerelerin uzaktaki ışıklarını yumuşatan, donuklaştıran bir sis. Oleg'in sol tarafında dört kavak ağacının ince piramidi, dört kardeşmişler gibi birbirine sokularak yükseliyor, çatının üzerine kadar çıkıyordu. Öte yanda tek başına duran kavak ağacı, sol taraftaki dört kavak ağacının büyüklüğündeydi. Diğer ağaçlar kavakların gerisinde sıklaşıyordu. Burası parkın başlangıcıydı. 13. koğuşun üzeri açık, taş verandası birkaç basamakla iki yandan küçük ağaçlarla çevrili parke döşenmiş meyilli dar yola iniyordu. Ağaçlar şimdi yapraksızdı ama sık dalları ne kadar canlı olduklarını pek güzel anlatıyordu. Oleg yürüyüşe çıkmıştı. Parkın yollarında yürümek, ayağının her bükülüşünde her adımda yere kuvvetle basabilmenin sevincini, güçlü kuvvetli bir insan olmayı hissetmek, oysa verandadan görünen manzara onu bir süre olduğu yere mıhladı. Sigarasını orada içip bitirdi. Yollardaki ve yapının pencerelerindeki ışıklar yumuşak yumuşak parlıyordu. Bu saatte parkta gezinen pek olmazdı. Yakındaki demir yolundan gürültü gelmediği zamanlarda Kostoglotov karşıki yapıların gerisinde dik kayaların altından kıvrılarak köpürerek akan süratli dağ nehrinin sürekli hışırtısını duyardı. Daha ötede kayaların ve nehrin karşısında başka bir park, belediye parkı vardı. Hava açıkça dans edilemeyecek kadar soğuk olmasına rağmen oradan ya da bir gece kulübünün açık pencerelerinden bir dans müziğinin parçalarını kopuk kopuk duyuyordu. Günlerden cumartesiydi. Dans vardı orada. Herhalde orada bir takım kişiler dans ediyorlardı. Bizden o kadar uzak ki. Oleg hala heyecanlıydı, çok konuşmuştu ve sözlerini dinlemişlerdi. Bu durum onu sevindirmiş, daha iki hafta önce koptuğunu sandığı bir hayatı birdenbire dönüşün verdiği baş döndürücü duyguyla doldurmuştu. Evet, bu hayat, bu kentin iyi diye nitelendirdikleri, uğrunda mücadele ettikleri şeylerin hiçbirisini vaat edemezdi. Bir apartman, mal, başarı, para. Ama insanın kendi kendisini tatmin eden başka çeşit, Kostoglotov'un nasıl takdir edileceğini hala unutmamış olduğu zevkler vardı ki, kamp bölgesinin çevresindeki projektörlerle körleştirilmeyen yıldızlara bakmak hakkı, geceleyin ışığı söndürüp karanlıkta yatmak hakkı, bir posta kutusuna mektup alabilme hakkı, pazar günleri dinlenme hakkı, nehirde yıkanmak hakkı ve buna benzer diğer birçok haklar.